Ayrım 13.
Sayfa 105. Öğrenciyi iyi bir dinleyici olması, zihin okumaması, söylenenleri, kendine özgü kuşkularına veya güvensizlik duygularına, bir başka deyişle hepimizin gizliden gizliyi hissettiklerimize veya düşündüklerimize göre yorumlaması yerine, eleştirenin gerçekten ne söylediğine göre dinlemesi öğretilmektedir. Bunlara ek olarak öğrenciyi olasılıklar bağlamında düşünmeye, mutlaklar evet veya hayır, siyah veya beyaz, %100 veya sıfır olarak değil, parasıyla bahise girebilmeye göze alacak gibi düşünmeye zorlamaktadır. Öğrenci bir işi yaparken gerçekten biraz tembel olabilir. Fakat yine de işi bitirebilir. Duştan sırılsıklam çıkıp balıklama sınıfı atlamadıkça saçı başı biraz dağınık olabilir. Cinsel davranışı veya olmaması erotik spektrumun iki ucundaki taraflar açısından sapkın olarak betimlenebilir. Kısacası davranış ve kişiliğinin hangi göreli bakış açısından değerlendirildiğine bağlı olarak herhangi bir eleştirel yorumda bir hakikat payı olacağı söylenebilir. Sisleme burgusu sırasında veya sonrasında hiç değilse bir duyarlı öğrenci, bana doğruyu söylemeyen birisiyle nasıl hemfikir olabilirim, kendim hakkında yalan söylemeyeceğim der. Deneyimlerime göre bu tür sorular, ya doğru olmadığı ileri sürülen bu eleştiriye ilişkin derin güvensizlik duygularından, bir başka deyişle eleştirinin kişiyi can evinden vurmuş olmasından ya da öğrencinin kendine olan genel güvensizliğinin çok fazla olması nedeniyle kendisiyle ilgili olumlu şeylere çaresizce asılma gereksinimi duymasından kaynaklanmaktadır. Bunları bir iftira olarak yaşayamaz. Böyle öğrencilerle çalışırken genellikle şunları söylerim. Birisi, toprağın 3 fit üstünde asılı kaldığınızı söylese ne yapardınız? Ayaklarınız sağlam bir biçimde toprağın üstünde ve gözlerinizin önünde duran bu fiziksel kanıt karşısında herhalde hiçbir şey demeden sadece kahkahalarla gülmeye başlardınız. Ancak mutlak garantisi olmayan değiştirilemez kanıtların olmadığı şeyler için ne söyleyebilirsiniz? Örneğin biri size aptal olduğunuzu söylerse ona ne dersiniz? Aptal değilsiniz değil mi? Öğrenciler daima başlarını olumsuzlayan biçimde sallarlar. O halde tebrikler, çok şanslısınız. Çünkü kendi adıma konuşacak olursam ben çok aptalım. Bazen çok sersemce şeyler yapıyorum. Başka zamanlar parlak bir insanım fakat çoğu zaman aptalım. Aynı zamanda neye göre aptalım? Einstein ve Oppenheimer'a göre ben bir kasaba budalasıyım. Öte yandan birçok insana göre kesinlikle bir dahi olduğumu biliyorum. Bu nedenle aptal olduğum söylendiğinde buna hemen katılabilirim. Haklı olabilirsiniz. Bazı insanlarla karşılaştırılınca gerçekten aptalım ve kendimle karşılaştırıldığımda bazen gerçek bir budalayım. Bu nedenle insanların her konuda benim hakkımda ne dediklerine kulak veriyor ve onlardan kuşkulanma olanağı tanıyorum. Ne de olsa haklı olabilirler. Fakat yine de bu konuda kendi yargıma güveniyorum ve neye karar vermişsem onu yapıyorum. Bu konuyu izleyen bir öğrenci benimle şu kısa konuşmayı yaptı. Öğrenci, ZB, IQ puanınızı biliyor musunuz? Ben, evet. Öğrenci, normalin üstünde mi, yüzün üstünde mi? Ben, evet. Öğrenci, o halde ben, sizin ZB'niz normalin o kadar altında ki bir moron bile sizin yerinizi alabilir desem, bana karşı nasıl sisteme uygularsınız? Ben, basit, şöyle derim. Senin böyle hissetmene şaşırmadım. Bazen beynim öylesine yavaş çalışır ki ZB'yi analiz eden kişinin bir yanlış yapıp yapmadığını merak ederim. Öğrenci, bir başka şey deneyelim. Homo musunuz? Ben, sanmıyorum. Öğrenci, başka biçimde ifade edeyim. Eşcinsel bir yaşam mı sürdürüyorsunuz? Ben, hayır. Öğrenci, o halde ben, siz benim şimdiye kadar gördüğüm en homo görünümlü hocasınız. Etrafta dolaşırken kuyruk sallayıp duruyorsunuz dersem, benimle nasıl uyuşabilirsiniz? Ben, yine basit, şöyle yanıtlayabilirim. Belki haklısın, cinsel gücümün eskisi kadar olmamasının nedeni buna bağlı olabilir. 17 yaşındayken durmadan sevişmeyi düşünürdüm. Şimdi bunu o zamankinin yarısı kadar düşünüyorum. Hiçbir konuda mükemmel değilim. Bir başka örnek daha denemek ister misin?
Sistemeyi uyguladıktan sonra öğrencilerden öğretim tarzımı eleştirmelerini istediğimde kimi zaman duyduğum bir başka yorum şöyle olmaktadır. Sisteme ile ilgili eleştirime samimi olarak mı katıldınız? Bu soruyu, umulan o ki, bir iki fikir uyarıcı soruyla yanıtlarım. Bir olasılık ne derece samimidir veya San Diego tarafında yaşayan meslektaşım Fred Sherman'ın aynı soruya kendi derslerinde verdiği yanıtta olduğu gibi gerçekten önemli mi derim. Böyle bir sorunun yorumlarından biri bu soruyu soran öğrencinin veya herhangi bir kimsenin mantığa ve yargınızı dışlayarak sizi manipüle edebilecek tüm diğer dışsal sistemlere çok bağımlı olduğunu gösterir. Fred, özellikle bu soruyu ona kimin sorduğunu hatırladığında, o kişinin Fred'in hocalığından memnun olabilmesi için ya tümüyle samimi ya da tümüyle gayri samimi davranması gerektiğini belirtmişti. Bu hanım, onun alınan uçlar arasında ortalarda bir yerde olmasını kabul etmiyordu ya da daha cömert terimlerle ifade edilirse kabul edemiyordu. Onun mantığına göre samimi veya gayri samimi olmayan birisi etkilenemezdi. Beklenebileceği gibi gerçek olan ile hakikat olanı betimlerken olasılıklara dayanılmasından hoşlanmıyordu. Çünkü bu olasılıklara göre açık ve kesin bir biçimde ona "Hey, ben manipüle edilmem, senin oyun düzeneğine uymam, bundan hoşlanmıyorsan daha rahat olabileceğin birini seç" mesajı veriliyordu. Yüzlerce kişiye daha atılgan olmayı öğretirken, hiç değilse benim açımdan sözel beceriler arasında en popüler becerinin sisleme olduğu açıktır. Son zamanlarda bir dersten sonra Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından kurulan ve işletilen Jet Propulsion Laboratuvarı'nda fizikçi olarak çalışan eski öğrencilerimden birine rastladım ve bana eğlenceli bir öykü anlattı. Bu karşılaşmadan önceki gece Kaliforniya Teknik Üniversitesi kampüsündeki bir kısım öğrenciye sözel atılganlık becerilerine ilişkin bir giriş uygulaması yaptırmıştım. Ondan sonraki gün bu fizikçi, öğrenci asistanlardan birinin bütün sabah laboratuvarda kendisine söylenen her şeye hiçbir ayrım yapmadan sisleme davranımı göstererek konuştuğunu fark etmiş. "Kahve ister misin?" sorusu da dahil olmak üzere her şeyi "Haklı olabilirsin" diye heyecanla yanıtlayıp duruyormuş. Fizikçi derste size yere düşmüş fındıkları bulup toplamanız için bir dizi yepyeni parlak araç verildikten sonra hissettiğiniz dürtü olarak betimlediğim bu tipik öğrenim evresini bildiğinden ve kendisi de aynı yaşantıdan geçtiğinden bu durumdaki espriyi anlayacağımı biliyordu. Anladım ve öğrencinin sislemeyi uygulayabilme amacıyla diğer ekip üyelerinden eleştiri alabilme çabasına ilişkin tasviri daha fazla dinledikçe anlamsız bir fantazi beynimi daha fazla zorlayıp durdu. JPL, Caltech'tekilerin üstün fakültesinden ve öğrencilerinden çok özür diliyorum. Fakat bu öğrenciyi öfkeli bir profesöre, "Haklısınız, atom parçalayıcıya uzandığınızda sizi görmezlikten gelmemem gerekirdi" derken düşünmekten kendimi alıkoyamadım. Gözlerinde şeytani bir pırıltıyla fakat aynı zamanda yeni sisleme öğrencisine sempati duyarak konuşan fizikçi, farkında olmayan bu öğrencinin yanına giderek şöyle bir şey demeyi düşünmüş. "Harry, bu sabah çok fazla sisleme uyguladığını fark ettim. Bunu manipülatif durumlar için saklasan daha iyi olmaz mı?" Ancak bu dürtüsünü öğrencinin durumuyla olan özdeşimi nedeniyle bastırmış. İlk kez atılgan davranabildiğinde ve diğer kişilerle daha iyi başa çıkabilmeyi öğrendiğinde kendisinin de ne kadar sevinçli olduğunu hatırlıyordu. Gösterdiği anlayışa rağmen yeni öğrencinin "bunu bildiğini mi söylüyorsun" şeklindeki olası yanıtını duymayı ve tabii "herkes sislemeyi bilir, sen nerelerdesin" dediği zaman öğrencinin yüzünün nasıl asılacağını görmeyi de istemişti. Yarım kalmış şeytanca esprisini takdirle karşılarken ona şu soruyu sordum. "Sana haklı olabilirsin, herhalde bunu yaparken aşırıya kaçıyorum" demeyeceğini nereden biliyordun? Fizikçi bana bakarak şöyle bir yanıt verdi. "Bunu düşünmem gerekirdi, öyle söyleyebilirdi" de. Ve anlaşan kişilerin tebessümüyle birbirimize baktık. Sisleme konusundaki bu bir yanıyla ciddi, diğer yanıyla gırgır tartışmadaki terapotik hedefin ne olduğunun anlaşılmış olmasını ümit ederim. Bir başka deyişle amaç, öğrencinin kendi kişisel niteliklerine, kuşkulandığı yanlarına güvensizlik hissetmeden bakabilmesini ve anlamlı bir şekilde "bunda ne var,
Sahip olduklarım sayesinde hala yeterli biçimde başa çıkabilirim, etkili ve mutlu olabilirim diyebilmesini mümkün kılmaktır. Ancak bu kavramı tek başına anlamak yeterli değildir. Sistematik sisteme uygulaması, bilişsel anlamanın veremediğini, eleştiren kişiyle hemfikir olabileceğinizi bilme olanağını verir. Bu da kişisel eleştiriyi uyarıcısına gösterilen koşullu ve mideyi buran kaygının azalmasını sağlar. Negatif atılganlık. Hastalarıma sislemeye dayanarak davranışlarının manipülatif eleştirisiyle nasıl başa çıkabileceklerini öğretmeye çalışırken, bu kişilerin genel olarak diğer şeylerle başa çıkma yeteneklerinin azalması nedeniyle de hata yaptıklarını açıkça gördüm. Daha atılgan olmayı başarabilmeleri ve tekrar başkalarıyla birlikte yaşayabilmeleri için bu hatalara yönelik düşmanca eleştiriler karşısında hatalarıyla çözülmeden başa çıkabilmeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Klinik dışı ortamlarda atılgan olmayan kişilere yaşamla nasıl başa çıkabileceklerini öğretirken, günlük yaşamdaki hatalarımızla başa çıkmada çoğumuzun aynı zorluğu yaşadığını çarpıcı bir biçimde gözledim. Yeni bir öğrencinin sorduğu gibi, birisi olasılık dışı ve hiç kuşku duyulmayacak biçimde %100 hatalı ve gerçekten suçlu olduğum zaman beni eleştirirse, bununla nasıl farklı biçimde başa çıkabilirim ve hem gururumu hem öz saygımı koruyabilirim? Siz de bu öğrenci gibi ve bizim gibi düşünüyorsanız, yaşamdaki hatalarınızla daha gerçekçi biçimde başa çıkabilmek için hatanızla yüzleştiğinizde sözel davranışınızı ve hata yapmanın otomatik olarak suçluluğu doğurduğu eğitilmiş inancınızı değiştirmeyi öğrenmeniz gerekir. Şayet hatalarınızla baş etmede atılgan değilseniz, atılgan olmayan başka kişiler suçluluk ve kaygı hislerinizi kullanarak sizi manipüle edebilirler. Bunun için sizi 1. Hatanız nedeniyle özür dilemeye ve bunu bağışlatmaya veya 2. Düşmanca eleştiren kişinin kendi engellenme duygularını saldırganca ifade edebilmesi için eline sözel bir iğneleme bohçası verecek şekilde savunmaya ve karşı eleştiri yapmaya iterek hatanızı inkar etmeye zorlarlar. Her iki durumda da baş etmeniz yetersiz kalır ve daha kötü hissedersiniz. Yine çocukken edindiğimiz çoğu inanç konusunda olduğu gibi hataların yanlış olduğuna, suçlu olduğumuza ilişkin inancımızı sadece bunun üzerinde düşünerek değiştirebilmemiz çok zordur. Yaptığımız bir hatayla yüzleştiğimizde kendimizi başkalarının veya kendimizin olası eleştirilerine karşı koruyabilmek amacıyla duygusal duyarsızlaşmayı sağlamak üzere çoğumuzun önce sözel başa çıkma davranışlarında değişiklik yapması gerekir. Bir kez davranış değişimi sayesinde duygusal değişim sağlanırsa, hataya eşlik eden çocukça suçluluk inancı da otomatik olarak değişecektir. Sonuç olarak kendiniz hakkındaki olumsuz duyguları sürdürebilmeniz, bunu besleyen kendini berbat hissetme duygusu ortadan kalktığında daha zorlaşacaktır. O halde hatalarınızla atılgan bir biçimde nasıl başa çıkabilirsiniz? En basit biçimde sözel olarak hatalarınız neyse ona göre başa çıkarsınız. Hatalar sadece hatadır. Sistematik atılganlık terminolojisinde kendiniz hakkında olumsuz olan şeyleri atılganca kabul edersiniz. 1970 baharında çalıştığım Gaziler Hastanesi'ndeki insanların kendilerine ilişkin hataları veya olumsuz yönleriyle başa çıkmayı daha hızlı öğrenebilmelerine yardımcı olma amacıyla negatif atılganlık adını verdiğim sözel beceriyi kullandım. Örneğin, yaptığınız bir hata nedeniyle eleştirel ve belki düşmanca bir tutumla karşılaştığınızda, hata olgusunu aşağıda belirtildiği gibi atılganca kabul edebilirsiniz. Bir iş arkadaşınızla hafta sonunda kullanması için bir dosyayı masanızın üzerine bırakacağınız konusunda anlaştığınızı varsayalım. Pazartesi sabahı arkadaşınız size yaklaşıp, cumartesi günü dosyanın nerede olduğunu soruyor. Dosyanın cuma gecesi kilitli kaldığını ve masanın üzerine bırakmadığınızı hatırlıyorsunuz. Ne söyleyebilirsiniz? Kendinizi negatif bir atılganlıkla ifade ederek, belki aman tanrım onu masamın üzerinde bırakmayı unuttum, ne kadar aptalım, beynim sulanmış olmalı, şimdi ne yapacaksın gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. İş arkadaşınızın haberi nasıl karşıladığına bağlı olarak bu durum, sizi eleştirmesinin zamanı geri çevirip istediği dosyayı ele geçirmesini çok az etkilediğini veya hiçbir işe yaramadığını görene kadar tekrarlanacaktır. Negatif atılganlık diğer alanlarda bir kavramı, yeni bir beceriyi, yeni bir dili, iş yerinde veya sosyal bir ortamda yeni bir beceriyi öğrenirken ediminize yöneltilen geçerli bir eleştiriyle farklı bir biçimde baş etmek için kullanılabilir. Bu durumların herhangi birinde beklenenin dışında kalan bir davranışınıza işaret edildiğinde şu şekilde atılganca başa çıkabilirsiniz. Nokta nokta nokta konusunda pek başarılı olamadım. Eleştiri. Örnekler nokta nokta nokta anlamada, nokta nokta başarabilmede, nokta nokta cümlesini çevirebilmede, nokta nokta aletini kullanmada, nokta nokta yaparken Nancy'yi etkilemede. Haklısın, o işi yaparken pek akıllıca davranmadım değil mi? Negatif atılganlık. Kişisel yeterliğimiz, alışkanlıklarımız veya görünümümüz eleştirel olarak değerlendirildiğinde kendimizi negatif atılganlıkla ifade edebiliriz. Siz, güzel vücudu olan bir genç kıza göre çok kambur yürüyorsun. Bunu ben de fark ettim. Komik yürüyorum değil mi? Negatif atılganlık. Veya, Su, saçını kesmemeliydin. Sana pek yakışmamış. Yaptığım aptalcaydı anneciğim. Bunu ben de sevmedim. Negatif atılganlık. Veya, Tanrım Connie, bu yeni giysi içinde kuzu gibi giyinmiş bir koyuna benziyorsun. Ben de bundan endişeleniyordum. Bu yeni moda bana hiç yakışmıyor değil mi? Negatif atılganlık. Anılan atılganca beceriler fiziksel veya hukuki çatışmalarla değil, sosyal çatışmalarla başa çıkabilme amacıyla geliştirilmiştir. Birisi size eleştirel olarak otomobilinle geri geri gelirken ayağıma bastın derse, uygun olan davranım ne kadar aptalım değil, işte sigorta şirketimin numarası veya avukatımın adı demek olacaktır. Negatif atılganlığı kullanarak hatalarınıza ilişkin eleştiriyle başa çıkarken kendinizi atılganca ifade etmede, sisleme veya negatif sorgulama gibi diğer farklı yollara başvurup vurmayacağınız, eleştiren kişinin ne derece ısrarlı davrandığına bağlıdır. Hatalara ilişkin eleştiriye karşı kullanılan bu karışık diyalog biçimi 9, 10 ve 11. bölümlerde verilmiştir. İlk bakışta paradoksal gözükse de eleştiriyle atılganca baş edemeyenlerimiz iltifatlarla da baş etmede yetersizdirler. Şayet eleştiriyle çok fazla baş etmek zorunda kalmışsak aldığımız bütün iltifatları bizim aleyhimize işaretlenmiş bütün eksiklerden kurtulmak için bir kaçış olarak almamız beklenir. Ne yazık ki çoğumuz için durum böyle değildir. Bize bir beğeni veya iltifat yöneltildiğinde kekeleriz, bir şeyler geveleriz, koyun gibi gözükür ve davranırız, içimizden şapkamızı evirip çevirmek gelir ve konuyu hemen değiştiririz. Bu başa çıkma yetersizliği tevazudan kaynaklanmaz. Bunun kökleri, davranışlarımızın gerçek yargıçlarının başkaları olduğuna ilişkin çocukça inancımızda yatar. Öte yandan düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız konusunda bağımsız olarak atılgansak, eylemlerimizin hatta olumlu olanların nihai yargılamasını kendimize saklarız. Böyle atılganca bir tutum iltifatları ve beğenileri kabullenmeye duyulan nefreti engeller. Sadece böyle bir beğeninin ne derece gerçek olduğuna ilişkin nihai yargılamanın kişinin kendisine ait olduğunu gösterir. Örneğin, giysi seçiminiz konusunda içtenlikle bir iltifat aldığınızda siz de bunların yakıştığını hissediyorsanız şöyle yanıtlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben de yakıştığını hissediyorum. Hakikatle uyuşma. Öte yandan manipülatif iltifattan kuşkulanıyorsanız şöyle yanıtlayabilirsiniz. Sahi mi? Anlamıyorum. Acaba giysilerimde bu kadar hoş gözükmemi sağlayan nedir? Pozitif sorgulama. 7. bölüme bakınız. İltifat aldığınız bir şey, davranış, başarı vesaire konusunda karışık duygularınız varsa gerçek duygularınızı açabilirsiniz. İltifatınızı takdir ediyorum fakat ne derece iyi olduğu konusunda henüz bir karara varamadım diyebilirsiniz. Olumlu yorumlarla atılganca başa çıkarken olumsuz olanlarla baş etmede kullandığınız kelimelerden farklı kelimeler kullanabilirsiniz. Fakat başa çıkmadaki temel atılganca davranış ve tutum aynıdır. Bütünüyle nasıl biri olduğunuzun nihai yargıcı ancak kendiniz olabilirsiniz. 7. Önem verdiğiniz kişileri size karşı daha atılgan ve daha az manipülatif olmaları için teşvik etme. Sisleme, size pek yakın olmayan resmi veya ticari ilişkiler içinde olduğunuz kişilerden gelen manipülatif eleştiriyle baş etmede çok işe yarar.
Sisleme, eleştiriye karşı duyarsızlaşmanızda ve aslında başkalarından gelen eleştiri sayısını azaltmada çok etkili bir beceridir. Sisleme uyguladığınız kişi ile kendi aranızda hızla psikolojik bir mesafe ve sınır çizgileri oluşturur. Ancak pasif bir beceridir ve başa çıktığınız kişinin size karşı manipülatif davranması yerine atılgan olması için, ki aslında istenen budur, teşvik edici değildir. Atılganlık, bir karı koca, ana baba, bir aile üyesi veya yakın bir arkadaş gibi samimi ve sık görüştüğünüz bir kişide varlığı çok aranan bir durumdur. Öteki kişinin de atılganlığı benimseme olasılığı, negatif sorgulama olarak adlandırdığım sözel becerinin kullanılmasıyla daha fazla artar. Negatif sorgulamayı kullandığınızda, sislemeyi öğrenirken olduğu gibi, sizi eleştiren kişinin yanlış bulduğu davranışlarınıza ilişkin sözlerini inkar ederek, kendinizi savunarak veya kendi eleştirinizi içeren karşı manipülasyon uygulayarak yanıtlamazsınız. Bunun yerine manipülatif döngüyü kırmak için kendiniz hakkındaki eleştiriyi aktif olarak daha fazla teşvik edebilir veya duygusal olmayan ve aşağıdan alan bir tavırla eleştiren kişiyi yanlış bulduğu şeylere ilişkin daha fazla bilgi vermesi için teşvik edebilirsiniz. Becerinin adından anlaşılabileceği gibi kendiniz veya davranışınız hakkında daha fazla olumsuz şey duymak istersiniz. Negatif sorgulama. Negatif sorgulama kavramını anlatmak için eleştiriyi yanıtlamak üzere verilen iki benzer ifade arasındaki farka bakınız. Örneğin bunların karınızın veya duruma göre kocanızın yönelttiği eleştiriye karşı verilen yanıtlar olduğunu varsayalım. 1. Anlamıyorum. Balığa gitmemde ne sakınca olabilir? 2. Balığa gitmenin sakıncalı olduğu fikri de nereden çıkıyor? Birinci cümle atılgancı ve savunucu olmayan bir negatif sorgulama davranımıdır. Bu eşinize karşı eleştirel bir ifade değildir ve onu daha fazla eleştiri getirmesi ve bu özel çatışma durumuyla başa çıkmada kullandığı kendi doğru yanlış yapısını gözden geçirmesi için teşvik etmektedir. İkinci ifade ise oldukça savunucudur. Dikkati kendinizden karınıza yönlendirmektedir. İkinci ifadenin karınıza karşı alaycı ve küçümseyici bir ifade olarak yorumlanması ve çoğunlukla da bu yorumun doğru olması mümkündür. Aynı şeyi anlatıyor gibi gözüken bu iki ifade arasındaki fark çok büyüktür. Eleştiriye karşı söylenen birinci cümlede kendinize işaret etmekte ve sonuç olarak yaptığım şeyde neyin yanlış olduğuna veya neden hoşlanmadığına bir bakalım demektesiniz. Ayrıca eleştiriden çekinilecek bir şey olmadığını da iletmiş olursunuz. İkinci cümlede ise eşinize veya sizi kim eleştiriyorsa parmağınızı çevirip kim oluyor da bana karışıyorsun demiş olursunuz. Şayet balığa çıkmamda ne sakınca var cümlenize yanıt olarak eşiniz balığa çıkmanın neden kötü olduğunu başını ağrıtır veya kokutur veya yorar şeklinde mantıklı veya geçerli nedenlerle açıklarsa hala negatif anlamda, anlamıyorum balığa gitmenin sonra da baş ağrısı çekmenin veya yorulmanın veya kokmanın ne sakıncası olabilir diye sorabilirsiniz. Seni yorar gibi eleştirel cümlelere ilişkin daha fazla bilgi almak için ısrarla negatif sorgulama kullandığınızda, böyle manipülatif yapılı ifadelerin kullanılmasını söndürürsünüz ve eşiniz de balığa gitmeniz konusunda duyduğu gerçek rahatsızlığı bir başka deyişle, çok yorgun olduğunda akşam dışarı çıkamıyoruz veya sevişemiyoruz veya eğlenemiyoruz veya her neyse konusunu daha atılganca ifade edebilir.